Seçim 2023 videocast serimize devam ediyoruz. İstanbul'da seçim nabzını tutuyoruz. Siyasilerle, kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkla, sokakla bu seçimlerden beklentileri değerlendiriyoruz. Şimdi bu noktada 1983 yılından beri Özal'ın seçildiği seçimlerden beri Türkiye'de bulunan, Türkiye'yi yakından tanıyan gazeteci Andrew Finkel'la beraberiz. Andrew Finkel bize ben son yıllarda bütün seçimlerde Türkiye'ye geldim ve sizden de görüş aldık. Çok teşekkür ederiz.
Geçmiş olsun.
Her seferinde Türkiye'yi bir yabancı gazeteci gözüyle ama tabii yıllardır burada yaşayan biri de gözüyle izliyorsunuz, gözlemliyorsunuz.
Hangi göz olduğunu bilmiyorum.
Bilmiyorsunuz. Tamam. Şimdi onu size anlattıklarınızda biraz anlayacağız. Evet. Şimdi yıllarca uluslararası medya kuruluşlarında çalıştı. Kendisi hala da yazılarıyla katkıda bulunuyor. Akademisyenlik yaptı. Ve sizin deyiminizle covering for Turkey since forever. Sonsuza kadar, çok uzun yıllardır Türkiye'de. Dolayısıyla birçok seçim gördünüz. 14 Mayıs 2023 seçim ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncekilerden farklı mı?
Öncekilerden... Herhalde fark var. Çünkü bu çok önemli bir seçim ve o yani çok beklentiler çok. Türkiye değişecek mi, değişmeyecek mi, değişmezse ne olacak, değişirse ne olacak. Yani çok önemli bir seçim. Bu kadar önemli bir seçim olduğunu hatırlamıyorum. Belki 83 Özal'ın ilk seçtiği zaman olabilir. Ama ya bu kadar önemli bir seçim alışamadık. Ama aynı zamanda biraz sakin oluyor. Çevresi sakin yani. Eskiden büyük mitingler vardı. Otobüs dolaşıyor sokaklarda, hoparlör yani uyuyamıyorsunuz. Yani, böyle, yani çok gürültülü bir seçim vardı. Bayrak vardı, posterler vardı. Bunu az görüyoruz.
Neden acaba sizce?
Valla iki, üç neden olabilir. Birisi... Tabii deprem vardı. Deprem herkes coşkuyla sokaklarda yapmak istemiyor. Biraz herkes biraz daha temkin, sakin. O önemli. Tabii Ramazan bayramı vardı. O herkes yani o zaman
Ramazan'da bir sakin geçti.
Ve üçüncüsü büyük şehirlerde artık AKM'nin elinde değil. Demek eskiden yani kocaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterler vardı, bayrak vardı şu anda. Ama burada bilemiyorum, bu %100 diyemiyorum ama tahmin ediyorum. Yani o kaynakları yok, yani belediye kaynakların olmadığı için yani sokaklar biraz daha temiz diyelim, yani sakin.
Peki muhalefetin de, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyalarını nasıl buluyorsunuz, söylemlerini? Karşılıklı çok farklı bir kampanya yönetiyorlar.
Evet.
Erdoğan sizce tanıdık mı? Önceki kampanyalarına benzer söylemlerle mi ilerliyor? Kılıçdaroğlu da ne değişti ya da ne değişmiş?
Valla aslında daha önceki sorunuz bir cevap daha var.
Lütfen buyurun.
Bu sizin ikinci sorunuz bir cevap lütfen. Alıyor. Eskiden tabii seçim, yani ben 70 yıllarda seçim görmedim ama onlar büyük meetinglerde vardı. Yani televizyon ancak vardı. Herkes kahveler, yani yüz yüze kampanya yapıyorlar.
Tabii kampanyalar hep böyle tokalaşarak, dokunarak seçmeni olurdu değil mi?
Ama şimdi tabii televizyon bile yok.
Yani, ne var? Sosyal medya.
Sosyal medya var ve CHP bu sosyal medya akılca bir şekilde kullanıyordu. Çünkü hükümetin, yani medyanın %90 diyorlar, yani hükümetin elinde oluyor ve onlar nasıl karşı gelecek? Sosyal medyayla kampanya oluyor. Demek sokaklarda değil de Twitter'da oluyor, yani YouTube'da oluyor. Yani,
ama bir yandan da Anadolu'daki seçmen Twitter'da yok Sayın Finkel. Biliyorsunuz değil mi? Yani hani bizler seçim
ama
okuması...
Facebook var.
Facebook var, evet.
Tabii ben İstanbul'da oturuyorum.
Evet, biz buradan bakıyorsunuz.
Ve tabii şey yok, Antakya'da... Kahramanmaraş nasıl seçim olacak? Yani onlar herkes bu sefalet ve şey yani...
Oy kullanabilecekler mi? Sandıklara gidebilecekler mi?
O da bir sorun oluyor.
Bizler de gazeteci olarak takip edeceğiz orayı. Görevimiz gazetecilik demişken siz de değindiniz. Medya konusu daha geride bıraktığımız günler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü endeksi açıklandı. Sizin de bildiğiniz üzere Türkiye 180 ülke arasında 165. sırada. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Well, çünkü çok uzun konuştuk. Bu bizim de aslında burada P20'de, Platform 20'de bir bağımsız gazeteci destek vermeye bir kurum oluyor. Dün akşam bir törenimiz vardı. Konuşma ben verdim bu defa. Yani World Press Freedom'da Mehmet Ali Brandt belki hatırlarsınız.
Tabii ki.
Onun anısına veriyoruz. Her sene veriyoruz bir konuşma. Bu sene yani ben aslında hükümet baskı var ama hem de gazetede baskı var. Yani ben hükümet suçlamıyorum. Daha doğrusu kendi yani ben mesela köşe yazardım Türkiye'de bir kaç sene yani.
Evet.
Ama
epeydir
yazmıyorum ama yazdığı zaman ben yani hükümet suçlamadım, kendi gazete suçladım. Yani neden daha gazeteciler savunuyorsunuz? Yani neden yani özelleştirme, toprak yani arsa almak, banka ehliyet, banka
yani gazetecilik faaliyeti dışında işlere girmelerini mi değiniyorsunuz?
Aynen ve o zaman da gazetecilik savunamıyorlardı ve artık tamamen değişti. Yani Hürriyet'in sahibi, Habertürk'ün sahibi bağımsız gazeteci neden savunsun? Yani yani gazete sahibi savunmayınca halk neden savunsun? Yani halk neden yani biz serbest hür bir basın istiyoruz ama kime söyleyecek?
Yani? Nasıl değişir peki? Yani şimdi seçim sonuçları değişirse de atıyorum bir iktidar değişikliği olursa da sizce geceden gündüze de bir değişim olur mu basın özgürlüğü
olmayacak,
konusunda?
Olmayacak tabii ki ama bir ilk adım bu yani kamu yayınlama yani TRT daha serbest olması lazım. Daha az taraflı olması lazım. Daha yani bu normal bir televizyon değil yani böyle they retook tabii yani radyo televizyon yüksek kurumu da yani hükümetten bir alet oluyor yani baskı yapıyorlar muhalefet gazeteciler yani bu böyle kurumlar daha serbest daha açık daha bir taraf olunca yavaş yavaş şeyler değişiyor hem de şey mesela tam yani bilançoya bakmadım ama Hürriyet para kazanıyor mu kazanmıyor diye düşünüyorum. Yani nasıl kazanıyor? Hükümetli başka işlerde para kazanıyor. Yani havalanı yapmak, büyük projeler yapmak. Gazete yani loss leader diyoruz. Yani sadece ne diyeyim? Biz gazetecilik yapmak istemiyorlar. Yani mecburi yapıyorlar. Ve hükümet değişirse o gazeteler ne olacak?
Sizce ne olacak?
Yani iflas edecekler.
Peki şimdi sizin öngörünüz ne? Bu ortama baktığınızda merak ediyorum. Yani tahmininiz diyeyim, ikinci tura kalır mı? Bunu herkese soruyoruz illaki. Bunu bilemeyiz. Artık bizler de çok anket şirketlerinin haberlerini yapmıyoruz açıkçası. Çünkü bilinemiyor. Amerika seçimlerinde de gördük. Yanılabiliyor anketler. Bir de hangi anketin kiminle yapıldığı bilinmiyor. Bu nedenle biraz sokağın nabzı sizin gözlemlerinizle ne düşünüyorsunuz?
Ben birini kazanacak olayım %100 eminim. Kim olacağını bilmiyorum.
Ha, biri kazanacak orası kesin.
Ama benim çok kaba bir tahminim, teorim var. Doğru olmayabilir. Ama deprem olmadığı zaman yani bu yani %100 oluyordu. Yani çok yakındı. Yani Kılıçdaroğlu biraz önde Erdoğan. Ama şey bekliyordu. Yani seçim kampanyası başladığı zaman İYİ'ye kazanacak ve Kılıçdaroğlu öne geçecek. Ama deprem olunca o İYİ'ye kesildi. Ve yani AK Parti'nin temel kaybetmedi. Yani hala çok kişi AK Parti'den başka kimse oy vermeyecekler. Evet. Ama oy artırmak zor. Yani kim ya yani depremden sonra? Yani ben kararsız seçmenler depremden sonra kimi vereceğim? Yani bence vermeyecekler.
Bu darbe ama, ha buyurun lütfen.
Ama yani bu teori ya da bakacağız ne olacak.
Göreceğiz. 15 Mayıs sabahı belli bir sonuç olacak mı, ikinci tur olacak mı hepsini izleyeceğiz. Şimdi hükümetten sert ve kutuplaştırıcı bir kampanya olduğunu gözlemliyoruz. Erdoğan'ın açıklamaları, İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın, sonra danışmanının, hepsi benzer türde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Seçmende bir yankısı, karşılığı var mı?
Tabii ben yani nabız deyince ben ne kadar nabız tutabilirim bir insan olarak. Ama şaşırtıcı bir olay. Çünkü herkes seçimler ortada kazanılıyor. Yani siz aşırı sol ve aşırı sağ olunca yani kaybediyorsunuz. Yani ortada girmeniz lazım ve bu LGBT karşı her şeyin yani muhalefet terörist olduğunu biz hiç teslim etmeyeceğiz falan. Yani ben olumlu bakmıyorum. Yani seçmenler nasıl bakıyor tahmin edebiliriz.
Muhalefetin eleştirisi bu kadar hani kazanılmazsa bile bu seçim teslim etmeyecekler mi endişesini gündeme getirdi. Böyle bir şey olma olasılığına nasıl bakıyorsunuz?
Zor. Yani teslim etmemek yani nasıl yapacaklar? Kimin yani tahmin etmiyorum ama kim bilir. Yani ben inşallah olmaz.
Seçim güvenliği konusunda endişeleriniz var mı?
Yani bu işte uzman değilim. Bazı yerlerde de güvenlik daha az oluyor. Yani tenha yerlerde, yani büyük şehir dışında belki daha zor olacak. Ama genelde yani herkes sandık başında oluyor, gözlemci oluyor. Yani bu iş hile yapmak biraz zor oluyor. Yani ben yani %1 belki olabilir ama %2 olabilir ama daha çok beklemiyorum.
Yani bu da sonucu değiştirmeyecek bir şey olabilir. Olsa bile
herhalde, öyle mi demek istiyorsunuz? Biz tabii şey gördük yerel seçimlerde muhalefet bir sürü yerde kazandı ve bir daha kazandı. Yani demek yani bir seçmen yani nedir? Fix yani
hile
yapmak o kadar kolay bir iş değil.
Peki son olarak bu seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun nasıl bir Türkiye beklentiniz var? Onu da alalım sizden Sayın Finkel. Artık siz de bir Türkiye'li sayılırsınız.
Vallahi,
öyle hissediyor musunuz
neyse,
bilmiyorum.
Boğaz halen akacak yani tahmin ediyorum. Tabii ekonomi reform gerekiyor. Ekonomi yani şu anda yani hükümet kaybederse en büyük neden ekonomi enflasyon olacak. Enflasyon kontrol altına getirmek zor bir iş ama yani mümkün. Ve iki yani gerçek bir alternatifler var yani hükümet muhalefet arası bu yani ekonomiyi nasıl kontrol edecek? Yani düşük faiz, yüksek faiz.
Yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi.
Evet,
bu hızlı olur mu sizce?
Vallahi ya ben şey tecrübem var 2001-2002'den krizden sonra diş yatırım patladı yani Türkiye ancak 1 milyar dışarıdan yatırım alabilirdi yani ekonomi düzeltince enflasyon kontrol altında olunca yani hukuk devlet olunca neden patlamasın yani olabilir.
Peki çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa çok sağ olun.
Rica ederim.
İzle gözlemleriniz için. Seçim 2023 Videocast serimizin bugünkü konuğu Türkiye'de çok çok uzun yıllardır gazetecilik yapan Amerikalı Andrew Finkel konuğumuzdu. Bakalım kendisinin yorumları ve tahminleri ve değerlendirmeleri nasıl olacak? Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Bizim Seçim 2023 yayınlarımız, konuşmalarımız, mülakatlarımız sürecek. Şimdilik İstanbul'dan hoşça kalın.